Ayrım 15.
Sayfa 171. Niye karşı koyduğunu ona sormak istiyor ama konuşamıyor. Madame Christine öyle ürkek, öyle ince ki onun yanında aşk ile ilgili şeylerin adı söylenmez oluyor. Onunla ancak solukla ve dokunmanın diliyle konuşmaya cesaret edebiliyor. Sözcüklerin ağırlığıyla ne işi var? Onun içinde yanıp tutuşmuyor mu? Her ikisi de aynı alevde yanıyorlar. Dolayısıyla inatçı bir sessizlik içinde Christine'in sıkı sıkı kapattığı butlarını dizleriyle zorlama girişimlerini yineliyor. Christine gelince o da susuyor. O da konuşmaktan çekiniyor ve her şeyi öpücükleri ve okşayışlarıyla anlatmak istiyor. Ancak öğrencinin bacaklarını açmak için 25. girişiminden sonra hayır yalvarırım, hayır sonra ölürüm diyor. Nasıl? Sonra ölürüm. Doğru söylüyorum, ölürüm. Bu sözleri yineledikten sonra yeniden dilini öğrencinin ağzına iyice sokuyor ama baldırlarını sıkı sıkı kapatıyor. Öğrenci sonsuz bir mutlulukla karışık bir umutsuzluk duyuyor içinde. Bir yandan onunla sevişmek için delice bir istek duyuyor, bir yandan da sevinçten ağlamak istiyor. Christine şimdiye kadar kimsenin sevmediği kadar seviyor kendisini. Ölesiye seviyor, öylesine seviyor ki kendisiyle sevişmekten korkuyor. Çünkü bir kez sevişecek olursa artık onsuz yaşayamayacaktır. Üzüntü ve istekten ölecektir. Mutlu, delicesine mutludur öğrenci. Çünkü beklenmedik bir anda ve buna layık olmak için hiçbir şey yapmaksızın hayatı boyunca istediği, yanında yeryüzünün bütün karaları ve bütün denizlerinin değersiz kalacağı bu sonsuz sevgiye birden kavuşmuştur. Seni anlıyorum, ben de seninle öleceğim diyor mırıldanarak ve aynı zamanda onu okşuyor, öpüyor, neredeyse ağlamaya başlayacak. Ancak bu büyük duygulanma, fiziksel isteği örtmüyor, tersine gitgide acı veren ve neredeyse dayanılmaz bir isteğe dönüştürüyor. Dizini bir levye gibi kullanarak Christine'in butlarının arasına sokmayı ve böylece kendisi için birden Aziz Garal'ın daha gizemli oluveren organına giden yolu açmayı deniyor birkaç kez daha. Hayır, sana hiçbir şey olmayacak, ölecek olan benim diyor Christine. Öğrenci öylesine büyük bir şehvet, öldürecek kadar güçlü bir şehvet düşlüyor ki bir kez daha yineliyor. Birlikte öleceğiz, birlikte öleceğiz ve dizini kadının kalçalarının arasına itmeye devam ediyor ama yine boşuna. Birbirlerine söyleyecek hiçbir şeyleri yok. Birbirlerine sımsıkı sarılmışlar. Christine başını sallıyor ve öğrenci Christine'in kalçalarının kalesine doğru birkaç saldırı daha düzenledikten sonra vazgeçiyor. Boyun eğerek yanı başına sırt üstü uzanıyor. Christine sevgilisinin kendi şerefine dikilmiş olan asasını yakalıyor ve şahane dürüstlüğüyle sıkıyor. İçten güçlü, ateşli, kardeşçe, anaca, dostça ve tutkuyla. Sonsuz bir aşkla sevilen insanın mutluluğu reddedilen gövdenin umutsuzluğuna karışıyor. Kasabın karısı onu aşk silahından yakalamış olarak duruyor da bunu onun istediği basit birkaç cinsel hareketle değiştirmeyi düşünmüyor. Sanki elinde tuttuğu az bulunan bir şey, çok değerli bir şey, bozmak istemediği bir şey ve uzun süre uzun süre böyle sert ve kalkmış bir halde saklamak istediği bir şeymiş gibi. Neyse, artık kayda değer bir değişiklik olmaksızın sabaha kadar sürecek olan bu geceden daha fazla söz etmeyelim. Sabahın kirli ışığı. Her ikisi de gece çok geç uyuduklarından öğleden önce uyanamıyorlar ve ikisinin de başı ağrıyor. Önlerinde fazla vakit kalmamıştır. Çünkü Christine biraz sonra trene binmesi gerekiyor. İkisi de asık suratlı. Christine geceliğiyle Göte'nin kitabını çantasına yerleştiriyor ve boynundaki garip kolyesiyle gülünç siyah iskarpinlerinin üstüne yeniden tünüyor. Sabahın kirli ışığı sessizliğin mührünü kırmış ve şiir dolu bir geceden sonra bir düz yazı günü gelmiş gibi. Madame Christine son derece doğal bir biçimde öğrenciye biliyor musun diyor bana gücenmemen gerek. Gerçekten de o işten ölebilirim. İlk doğumumdan sonra doktor bir daha asla gebe kalmamam gerektiğini söyledi. Öğrenci yüzünde bir umutsuzlukla ona bakıyor. Sanki benden gebe kalır bilirmişsin gibi. Beni ne sanıyorsun? Bütün erkekler böyle söyler. Hep kendilerinden çok emindirler. Arkadaşlarımın başına neler geldiğini biliyorum. Senin gibi gençler son derece tehlikelidir. Bir kere de başına geldi mi yapacak şey yok. Öğrenci mutsuz bir sesle kendisinin deneyimsiz, toy bir delikanlı olmadığını ve kadına hiçbir zaman bir çocuk yapmayacağını anlatıyor. Beni arkadaşlarının dostlarıyla karşılaştıramazsın. İnançla ve özür dilercesine biliyorum diyor Kristin. Öğrencinin kendisini daha fazla ikna etmeye çalışmasına gerek yoktur. O bir köylü değildir ve aşk hakkında da dünyanın bütün tamircilerinden çok şey bildiğine inanıyor. Bu gece kendisine direnmekle hiç kuşkusuz çok yanlış davranmıştır. Ama bundan dolayı pişman da değildir. Kısa bir sevişmeden sonra yaşanan bir aşk gecesi, Kristin'in düşüncesine göre fiziksel aşk, kısa süreli ve acele yapılması gereken bir şeydir. Onda her zaman çok güzel ama aynı zamanda tehlikeli ve aldatıcı bir şey izlenimi bırakmıştır. Öğrenciyle yaşadığı hepsinden çok daha güzel bir şeydir. Öğrenci onu gara kadar götürdü. Kristin şimdiden kompartımanına oturup olanları hayal etmek düşüncesiyle seviniyordu. Basit kadınlara özgü buruk, pratiklik duygusuyla kendi kendine kimsenin kendisinden alamayacağı bir şeyler yaşamış olduğunu yineleyip duruyordu. Kendisine her zaman gerçek olmayan, yakalanamaz ve uzaktan görünmüş olan bir genç adamla bütün bir geceyi birlikte geçirmiş ve bütün gece onun kalkık organını avuçlarında tutmuştu. Evet, bütün bir gece boyunca. Böyle bir şey hiç başına gelmemişti. Belki onu bir daha hiç görmeyecekti ama onu her zaman görmeyi zaten düşünmemişti ki. Ondan varlığını hep sürdürecek bir şeyler saklayabileceği düşüncesiyle mutluydu. Göte'nin dizeleri ve yaşadığı serüvenin bir düş olmadığını kanıtlayacak olan o inanılmaz sunu yazısı. Oysa öğrenci umutsuzdu. Bu gece bir tek akıllıca söz yeterli olabilirdi. Her şeyi gerçek adlarıyla söylemek yeterdi. O zaman kadını elde edebilecekti. Kadın kendini gebe bırakacağından korkmuştu. Oysa o aşkının sonsuzluğundan korktuğunu sanmıştı. Gözlerini budalalığının ölçülmez derinliğine çevirdi. Katıla katıla, isterik ve sulu gözlü bir biçimde gülebilirdi. İstasyondan döndü. Aşksız geceleri Hıncı ve Sadık Litost'un eşliğinde ıssız odasına çıktı. Litost kuramı üzerine yeni açıklamalar. Öğrencinin yaşamından alınmış iki örnekle Litost'umuz karşısında mümkün olan iki büyük tepkiyi açıkladım. Eğer karşımızdaki bizden zayıfsa ona hakaret etmek için bir bahane buluruz. Öğrencinin kendisinden hızlı yüzen öğrenci kıza hakaret edişi gibi. Yok, eğer karşımızdaki bizden güçlüyse o zaman kaçamak bir öcalma yolunu, dolaylı bir tokadı, dolambaçlı bir intihar biçiminde cinayeti seçmekten başka çaremiz kalmaz. Çocuk öğretmenini deli edip kendini pencereden attırıncaya kadar kemanında yanlış notalar çalar. Çocuk düşerken zalim hocasının cinayetle suçlanacağını düşünerek sevinir. Bu ikisi klasik yöntemlerdir. Birincisine çok kez aşıkların ve karı kocaların yaşamında rastlanır. İkinci yöntem ise insanlığın büyük tarihi içinde birçok örneklerle çıkar karşımıza. Öğretmenlerimizin kahramanlık diye adlandırdıkları şeylerin bir çeşit hınç, çocuk ve keman öğretmeni fıkrasıyla canlandırmaya çalıştığım Litost biçimi olması çok olasıdır. Persler Peloponez'i işgal ettiler ve Spartalılar üst üste askeri yanlışlar yaptılar. Nasıl ki çocuk doğru çalmayı reddettiyse, onlar da öfkelerinin ezikliği içinde kör oldular ve bütün akıllıca davranışları reddettiler. Ne daha iyi savaşacak, ne teslim olacak, ne de kurtuluşu kaçmakta arayacak güçleri vardır ve küskünlükleri Litosları nedeniyle son erlerine kadar kendilerini öldürttüler. Bu çevrede Litost kavramının Bohemya'da doğmuş olmasının hiçbir şekilde rastlantı olmadığı düşüncesi doğdu içime. Bohemya tarihi daha güçlülere karşı süregelen baş kaldırılar, bu şerefli yenilgilerin birbirini izlemesi ki tarihin akışını altüst etmiştir ve baş kaldıran ulusun felaketine neden olmuştur. Gerçekte bu iç paralayıcı acının Litos diye adlandırılan mazoşizmin tarihinden başka bir şey değildir. 1968 Ağustos'unda binlerce Rus tankı bu küçük ve sevimli ülkeyi işgal ettiği zaman bir kentin duvarlarında "Uzlaşma istemiyoruz, zafer istiyoruz" yazılarını görmüştüm. O sırada yenilginin değişik türlerinden başka bir şey söz konusu değildi. Bildiğimiz gibi ama bu küçük kent uyuşmayı reddediyor, zafer istiyordu. Bu aklın ifadesi değildi. Litos'tu bu bildiriyi yayan, uzlaşmayı reddeden, sonunda düşünebilen, yenilgiler arasında en kötüsünü seçmek zorunda kalır. Ama Litos'un istediği de bundan başka bir şey değildir. Kendi kendisinin tutsağı olan kişi kendi yıkılışıyla öç alır. Kaldırıma düşerek ezilen çocuğun ölümsüz ruhu, öğretmeni kendisini kapı tokmağına asacağı için sonsuza dek hoşnut olacaktır. Ama öğrenci, Christine nasıl kötülük edebilir? Böyle bir şeyi düşününceye dek o çoktan trene binmiştir. Kuramcılar böyle bir durumu bilirler ve o zaman Litos'un dondurulması dedikleri bir durumla karşılaşacağını ileri sürerler. Başa geleceklerin en kötüsü budur. Öğrencinin duyduğu acı tıpkı her an büyüyen bir tümör gibidir ve o bundan ötürü çok rahatsızdır. Öcünü alabileceği kimse olmayınca hiç değilse bir avunta arar. Bu yüzden Lermontov'u anımsar. Masanın çevresinde oturan şairlerin hepsi birer keman öğretmeniymiş ve onları kendisini pencereden attırıncaya kadar kışkırtmak istiyormuş gibi gururlu olduğunu bağırarak hepsine kafa tutan Lermontov'u. Öğrenci bir kardeşi ister gibi istiyordu Lermontov'u. Elini cebine soktu, parmakları katlanmış bir büyük kağıt parçasına değdi. Bu kağıt bir defterden koparılmıştı ve üstünde bu satırlar okunuyordu. "Seni bekliyorum, seni seviyorum Kristin, gece yarısı." Anladı. Bugün giydiği ceket dün odasında askıya asılı duruyordu. Bu eline geç varan mesaj zaten bildiği bir şeyi doğruluyordu sadece. Kristin'in bedenini kendi aptallığı yüzünden elde edememişti. Litostu'nun acılığı bardağı taşıracak kadar çoğaldı ama ondan nasıl kurtulacağını bilmiyordu. Umutsuzluğun dibinde. Vakit geçti ve öğrenci kendi kendine bir gece önceki sarhoşluktan sonra şairlerin artık kendilerine gelmiş olabileceklerini düşündü. Belki de yazarlar kulübündeydiler şimdi. Birinci katın merdivenlerini dörder dörder tırmandı, vestiyeri geçti, sağa dönüp lokantaya girdi. Buranın devamlı müşterisi değildi. Eşikte bir an durakladı ve çevresini süzdü. Lermontov ile Petruka dipteki bir masada tanımadığı bir kişiyle oturmaktaydılar. Daha yakında boş bir masa vardı, oraya gitti. Kimse onun farkında olmadı. Hatta Lermontov'la Petruka kendinden yana boş gözlerle baktıklarını ve tanımadıklarını hissetti. Garsona bir konyak ısmarladı. Kafasında Kristin'in o alabildiğine hüzünlü ve alabildiğine güzel mesajının metni acılı bir biçimde yankılanıyordu. "Seni bekliyorum, seni seviyorum Kristin, gece yarısı." Orada konyağını küçük küçük yudumlayarak 20 dakika kadar kaldı. Petruka ile Lermontov'un orada bulunuşları onu canlandıracağı yerde yeni bir hüzün vermekten başka işe yaramıyordu. Herkes kendini terk etmişti. Kristin ve şairler tarafından terk edilmişti. Burada yalnızdı. Arkadaşlık eden tek şeyi üstünde "Seni bekliyorum, seni seviyorum Kristin, gece yarısı" yazılı bir büyük defter kağıdıydı. Yerinden kalkıp bu kağıdı başının üstünde sallayarak herkesin kendisinin alabildiğine sevildiğini görmesini, öğrenmesini istiyordu. Hesabını ödemek üzere garsonu çağırdı, sonra bir sigara daha yaktı. Canı kulüpte kalmak istemiyordu ama kendisini hiçbir kadının beklemediği tavan arasına dönme düşüncesi bile ona korkunç bir iğrenme duygusu veriyordu. Tam sigarasını tabloya bastırıp kalkıyordu ki Petruka'nın kendisini gördüğünü ve masasından eliyle işaret ettiğini fark etti. Ama çok geçti artık. Evet, Litos, içindeki acılık onu kulüpten hüzünlü yalnızlığına doğru itiyordu. Yerinden kalktı ve son anda bir kez daha cebinden üstünde Kristin'in aşk bildirisi yazılı kağıdı çıkardı. Ancak bu kağıt ona artık hiçbir sevinç vermiyordu. Ama onu burada masanın üstünde bırakacak olursa belki birisinin dikkatini çeker ve burada oturmuş olan öğrencinin alabildiğine sevilmiş olduğunu öğrenirdi. Çıkış kapısına yöneldi ve yürüdü. Ani bir zafer. "Hey dostum!" Öğrenci arkasından bir ses işitiyor ve dönüyor. Bu Petruka'dır. Ona işaret ediyor ve yanına yaklaşıyor. "Bu kadar erkenden gidiyor musunuz?" Onu görür görmez tanımamış olduğu için üzgündür. "İçtiğim zaman ertesi gün iyice aptallaşıyorum." Öğrenci tanımadığı kişilerle birlikte olduğu için Petruka'yı rahatsız etmek istemediğini söyleyerek özür diliyor. "Budaladır onlar," diyor Petruka. Öğrenciye ve onunla birlikte öğrencinin az önce kalktığı masaya gidip oturuyorlar. Öğrenci kaygılı gözlerle masanın üstüne gelişi güzel bırakmış olduğu büyük defter kağıdına bakıyor. Göze çarpmayacak küçük bir kağıt parçası olsa neyse ama bu büyük defter kağıdı onu orada unutmuş olanın bilinçli beceriksizliği üstüne tüm dikkatleri bağıra çağıra çekecek kadar göze batıyor. Petruka merakın belirtisi olan iri siyah gözleri yuvalarından dönerek derhal kağıdı fark ediyor ve alıp inceliyor. "Neymiş bu? Ah dostum, bu sizin mi?" Öğrenci acemice gizli bir bildiriyi yanlışlıkla ortada bırakmış gibi bir adamın üzüntüsünü taklit ederek kağıdı Petruka'nın elinden çekip almaya çalışıyor. Ama Petruka mesajı yüksek sesle okumuştur bile. "Seni bekliyorum, seni seviyorum Christine. Gece yarısı." Öğrencinin gözlerine bakıyor, sonra soruyor. "Ne zaman bu gece yarısı? Umarım ki dün değildi." Öğrenci gözlerini yere indiriyor. "Evet," diyor ve kağıdı Petruka'nın elinden almaya çalışmıyor artık. O sırada Lermontov da kısa bacakları üstünde onların masasına yaklaşmıştır. Elini öğrenciye uzatıyor. "Sizi gördüğüme sevindim. Şu adamlar," eliyle kalktığı masayı işaret ediyor, "korkulacak birer serseridir," diyor ve masaya oturuyor. Petruka, Christine'in mesajını hemen sanki birer şiir dizesiymiş gibi uyumlu ve yumuşak bir sesle birçok kez okuyor Lermontov'a. "Düşünüyorum ki bizden hızlı yüzen bir kızı tokatlayamadığımız ya da Perslere kendimizi öldürtmediğimiz acılı Litostumuzdan kurtulmak için hiçbir çare bulunmadığı zaman şiir yardımımıza koşar." Bu bal gibi başarısızlıkla biten öyküden geriye ne kalıyor? Şiirden başka hiçbir şey. Goethe'nin bir kitabına yazılmış, Christie'nin yanında alıp götürdüğü sözcükler, çizgili bir defter kağıdına yazılmış ve öğrenciyi beklenmedik bir zaferle donatan satırlar. Petruka öğrenciyi kolundan yakalayarak, "Dostum, itiraf edin ki siz de şiir yazıyorsunuz. İtiraf edin ki siz de şairsiniz," diyor. Öğrenci gözlerini indiriyor ve Petruka'nın yanılmadığını itiraf ediyor. Ve Lermontov yalnız kalıyor. Öğrenci yazarlar kulübüne Lermontov'u görmek için gelmişti. Ancak o andan sonra o Lermontov için ne Lermontov da onun için kaybolmuştur artık. Lermontov mutlu aşıklardan nefret eder, kaşlarını çatar ve tatlı duygulardan dem vuran şiirlerden ve büyük sözlerden küçümseyerek söz eder. Şiirin bir işçinin eliyle yaratılmış bir cisim gibi namuslu olması gerektiğini söyler, suratını asar ve Petruka ile öğrenciye yüz vermez. İşin içinde ne olduğunu biz biliyoruz. Goethe de bunu biliyordu. Bunun nedeni onun bir kadınla sevişmemesidir. Bu korkunç Litost bir kadınla yatmamanın küskünlüğüdür. Bunu öğrenciden başka kim daha iyi anlayabilir? Ama bu iflah olmaz budala yalnız gölgeli yüzünü görebiliyor. Lermontov'un yalnız kötü sözlerini işitiyor ve kendini hakarete uğramış sayıyor. "Ben Fransa'da gökdelenin tepesinden uzaktan onlara bakıyorum. Petruka ile öğrenci kalkıyorlar, soğukça vedalaşıyorlar. Lermontov'la Lermontov yalnız kalıyor. Dostum Lermontov, benim hüzünlü bohemyamda bu acıyı Litost diye söylerler. Terk edilmiş bir köpeğin sızlanması gibi." 6. Bölüm Melekler. 1948 Şubat'ında Komünist Parti yöneticisi Clement Gottwald, Prag'ın barok üslüplü bir sarayının balkonundan eski kentin büyük alanına toplanmış yüz binlerce yurttaşına nutuk çekmeye başladı. Bu, Bohemya'nın tarihinde önemli bir dönüm noktası oluyordu. Kar yağıyordu, hava soğuktu ve Gottwald'ın başı açıktı. Clementis büyük bir ilgiyle başındaki kürk şapkayı çıkarıp Gottwald'ın kafasına koydu. ne Gottwald ne de Clementis, Franz Kafka'nın 8 yıl boyunca onların bu tarihi balkona çıkmak için kullandıkları merdivenlerden her gün inip çıktığını bilmiyorlardı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde bu sarayda bir Alman lisesi bulunuyordu. Bu binanın giriş katında Fransızın babası Hermann Kafka'nın bir dükkanı olduğunu ve levhasında adının yanında Çekçe'de "A la carta" anlamına gelen Kafka'yı simgeleyen bir resmin yer aldığını da bilmiyorlardı. Gottwald, Clementis ve ötekiler Kafka hakkında bir şey bilmiyorlarsa bile Kafka onların bilgisizliğini biliyordu. Romanında Prag, belleği olmayan bir kenttir. Bu kent kendi adını bile unutmuştur. Orada kimse bir şey anımsamaz. Hatta Joseph K. bile geçmiş yaşamı konusunda hiçbir şey bilmiyor sanılır. Orada hiçbir şarkı bizi geçmişle bugünü birbirine bağlayacak, doğum anını anımsatacak hiçbir şarkı işitilmez. Kafka'nın romanının yaşandığı zaman sürekliliğiyle bağını yitirmiş bir insanlığın dönemidir. Öyle bir insanlık ki hiçbir şey bilmemekte, hiçbir şey anımsamamakta, adları olmayan kentlerde oturmaktadır. O kentlerin sokaklarının adları yoktur ya da bir gün öncekinden başka bir at taşımaktadır. Çünkü at geçmişin bir sürekliliğidir ve geçmişi olmayan insanlar da atsız insanlardır. Prag, Max Brod'un dediği gibi bir kötülük kentidir. Cizvitler 1621'deki Çek reformunun yenilgisinden sonra halkı gerçek Katolik inancı yerleştirmek üzere yeniden eğitmeye kalktılar ve Prag'ı görkemli barok katedrallere boğdular. Binlerce taşlaşmış aziz her yandan size bakar, sizi tehdit eder, gözetler ve büyüler. Bu halkın ruhundan inancını ve öz dilini koparıp almak için 350 yıl önce Bohemya'yı işgal etmiş olanların çılgın ordusudur. Tamina'nın doğduğu sokağın adı Severinova idi. Almanların Prag'ı işgal altında tuttukları savaş sırasındaydı bu. Oysa babası Trenknetosleka Siyah Kilise Caddesi'nde doğmuştu. O zaman Avusturya-Macaristan İmparatorluğu egemendi kente. Annesi babasının yanına Mareşal Foch Caddesi'ne gidip yerleşmişti. 1914-1918 savaşından sonra Tamina çocukluğunu Stalin Caddesi'nde geçirmişti ve kocası yeni yuvasına götürmek için Vinohrady Caddesi'nde gelip bulmuştu onu.